Ayrım 6. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 77. Hatice Güçlü. Ben o insanları vicdanlarına bıraktım. Bize Necdet Güçlü'den söz eder misiniz? Necdet eviyle, çocuklarıyla çok ilgili bir babaydı. Ülkesini çok sever, eşe dosta, fakire fukaraya yardım etmeyi de çok severdi. Güzel sanatlara çok büyük bir ilgisi vardı. Çok iyi resim yapardı. Resim hayatında çok önemli bir yer edinmişti. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken Hacettepe Üniversitesi'nde resim etütlerine katılmaya başladı. Burada İhsan Doğramacı ile tanıştı. İhsan Doğramacı onun yeteneğini gördü ve doktor olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrenimine devam etmesini istedi. Necdet ondan sonra tıp öğrenimini burada devam etti. Öğrenciliği sırasında resim yaparak geçimini sağladı. Necdet ülkemize çok faydalı olabilecek bir insandı. Ülkemiz için de çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Nasıl tanıştınız? Ben 1940 yılında Kıbrıs'ın Lefke kasabasında doğdum. Ortaokuldan sonra koleje gitmeye başladım. İkinci sınıftayken Türkiye'ye parasız yatılı okumak için açılan sınava girdim ve kazandım. Kazanan 5 öğrenciden biriydim. O zamanki adı İsmet Paşa Kız Enstitüsü'ydü. Bütün sıkıntılarıma rağmen ben başladığım ve isteyerek geldiğim bu okulu bitirmek zorundaydım. Sonunda öğretmen olmak vardı. Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamak vardı. Bütün bunlardan dolayı sabretmek gerektiğine inanıyordum. 2 yıl İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde okuduktan sonra Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na geçtim. Geçen bu yıllar içinde her şeye alıştım. Okula, derslere, arkadaşlarıma ve çevreme uyum sağladım. Hatta yatılı okul hayatını çok sevdim. Sosyal faaliyetler ağırlıklıydı. Diğer okullarla münazaralar, tiyatrolar, müzik faaliyetleri yapılırdı. Benim hayatımın dönüm noktası olan olay 2. sınıfta oldu. O yıl, yani 1957-58 öğretim yılında okulumuzda Asya gribi salgını başladı. Arkadaşlarımızın çoğu gribe yakalandı. Ayakta kalabilenler çok azdı. Bunlardan birisi de bendim. Hasta olmayanlara okul doktorumuz önlem olarak kininli aspirin verdi. Ancak bu ilaç bana dokundu. Yüzüm, ellerim şişti. İlaç zehirlenmesi teşhisiyle numune hastanesine yatırıldım. 15 gün kadar hastanede kaldım. Kıbrıs'ta arkadaşlarım hafta sonlarında beni ziyarete geliyorlardı. Gelen arkadaşlarımdan birinin yanında erkek arkadaşı Erdoğan Turgut vardı. Erdoğan Bey de benim hastalığımla çok ilgilendi. Başka bir gelişinde yanında çok yardımsever arkadaşım diye tanıttığı Necdet de vardı. Necdet o zaman tıp öğrencisiydi. Sonra Necdet sık sık ziyaretime geldi. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra da okula ziyaretime geldi. Ve bir hafta sonra da çıkmaya başladık. Hafta sonları arkadaş grupları ile okul çaylarına gidip dans edip eğleniyorduk. O zamanın eğlenceleri okul çayları idi. Necdet de arkadaşlığımız zamanla aşka ve sevgiye dönüştü. Necdet hem okuyor hem de okul yıllıklarının karikatürlerini yaparak para kazanıyordu. Para durumu bayağı iyiydi. Hatta sömestr tatillerinde gruplar yaparak İstanbul'a gider eğlenirdik. Böylece biz hem okumayı hem para kazanmayı hem de aşkı ve sevgiyi bir arada yürüterek son sınıfa geldik. Bu arada Türkiye siyasi olaylardan dolayı çok karışıktı. Ankara'da sık sık öğrenci yürüyüşleri oluyordu. Bizim okul bu olayların dışında kaldı hep. Buna rağmen 1960 ihtilali öncesi bütün öğrencilerin yollukları verilerek bizleri memleketlerimize gönderdiler. Necdet de Konya'ya gitmişti. Bundan sonra birbirimizi kaybettik. Haberleşemiyorduk. Onun nerede olduğunu bilmiyordum. Günler gelip geçiyordu. İhtilalden sonra okula tekrar döndük. Necdet'ten gelen mektuplar okulda birikmişti. Ben o zaman onun Konya'ya gitmiş olduğunu öğrendim. Necdet Ankara'ya dönünce yeniden birbirimizi bulduk. Artık geçen her günün bizim için daha değerli olduğunu anladık. Ne zaman evlendiniz? 1960 yılı Haziran ayında mezun olup öğretmen olarak Kıbrıs'a döndüm. Necdet ise son sınıftaydı. Bir sömestr tatilinde Konya'ya gittiğinde ailesi bir kızla nişanlanması için ısrar etmiş ve Necdet'in hafif alkollü olduğu bir akşam bunu kabul ettirmişler ve nişanlanmış. Ancak Necdet bu nişanı hiçbir zaman kabullenememiş. Kısa bir süre sonra da yüzüğü geri vermiş. Aile baskısından kurtulmak için bir yıl Türkiye'yi dolaşarak olayı unutmaya çalışmış. Daha sonra ailesine o kızı hiçbir zaman istemediğini, Kıbrıs'a gidip benimle evleneceğini ve beni çok sevdiğini söylemiş. Her ne kadar o dönemde Kıbrıslara biraz yabancı gözüyle bakılsa da onlara bunu kabul ettirmiş. Sonra Necdet Kıbrıs'a geldi ve beni istedi. Bu defa da benim ailem karşı çıktı. Ancak ben aileme kabul ettirdim ve biz 26 Ekim 1963'te Kıbrıs'ta evlendik. Ben o zaman 3 yıllık öğretmen idim. Necdet de yeni doktor olmuştu. Mago Sakız Enstitüsü'nde ve Namık Kemal Lisesi'nde çalıştım ve kendime küçük bir araba satın aldım. Evlendikten kısa bir süre sonra mesleğimden istifa ederek Ankara'ya döndük. Aydınlık evlerde müstakil şirin bir ev tuttuk. Bu benim Necdet'le paylaştığım ve mutlu günlerimizin geçtiği ilk evimizdi. Fazla bir eşyamız olmamakla beraber çok mutlu günlerimiz bu evde geçti. O yıllardan kalan unutamadığınız bir anınız var mı? O zamanlar operayı çok seviyordum. Sık sık gidiyorduk. Tiyatro ve yemeğe de giderdik. Arada arkadaşlarla buluşup müzikli yerlere gidip eğlenirdik. Yine bir akşam operaya gitmiştik. Opera sanatçısının sesini beğenmeyip oturduğumuz yerden öyle güzel bir arya söylemişti ki herkes onu alkışlamıştı. Sevinemeden görevliler bizi dışarıya attı. Necdet'in çok güzel bir sesi vardı. Hala o ses kulaklarımda. Arada ağız harmonikası bir akordeon çalardı. Canı istediği zaman da hiç ders almadığı halde keman bile çalardı. Çok güzel resim ve heykel yapardı. Pazar günleri o resim yapar, ben de renk uyumunda ona yardımcı olurdum. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk. Her yerde ve her şekilde büyük bir aşk yaşadığımızın da farkındaydık. Hacettepe'de sık sık gece nöbetleri oluyordu. Ben de yalnız kalamıyordum. Bir gün Hacettepe'de doktorların odasında oturup eşimi bekliyordum ki Sayın İhsan Doğramacı'nın geldiğini gördüm. Ne o? Buralardasın Hatice deyince, kocama çok sık nöbet koymayın, ben geceleri evde yalnız kalmaya korkuyorum. Hem daha biz yeni evli sayılırız dedim. O günden sonra Necdet'e gece nöbeti konulmamıştı. Sayın İhsan Doğramacı Necdet'i çok seviyordu. Bir gün onun memleketine ve milletine çok faydalı bir insan olacağına inanıyordu. Ayrıca arkadaşları tarafından da çok sevilen bir insandı. O sıralarda Amerika'da ihtisasa gitme durumumuz da vardı. Yurt dışına ne zaman çıktınız? Öyle hızlı yaşıyorduk ki sanki 70 yılı 8-9 yıla sığdırma çabası var gibiydi. Necdet bir gün eve geldi ve Amerika'ya gitme işimizin olduğunu söyledi. Mersin gümrüğünde duran arabamızı aldık ve bir doktor arkadaşımıza sattık. Arabanın parasını benim yol param yaparak 1964 yılının Aralık ayında Amerika'ya gittik. O sırada ben 7 aylık hamileydim. Önce İngiltere'de 15 gün kadar kalıp orayı gezdik. Sonra Kanada'ya uçtuk. 7 aylık hamile olduğum için az kalsın bizi sınır dışı ediyorlardı. 7 ayı doldurmuş olanları kabul etmiyorlardı. Neyse ki bizi kabul ettiler. Montreal ışıl ışıl bir şehirdi. Uçaktan çok güzel bir görünümü vardı. Birkaç gün sonra eşyalı bir ev bulup yerleştik. Necdet de ertesi gün rehabilitasyon enstitüsüne gidip işe başlamıştı. İhtisasını burada protez atölyesinde 2,5 yıl süreyle yapacaktı. Resim ve el mahareti kuvvetli olduğu için burada kısa sürede yaptığı işlerle çok beğenildi. Bu arada İngilizceyi ilerletmek için de gece kurslara devam ediyorduk. 28 Nisan 1965'te kızımız Meltem dünyaya geldi. Çok güzel bir bebekti. Daha büyük bir eve taşındık. Geceleri Necdet hep İngilizce çalışıyordu. Ben de bebekle ilgileniyordum. Tatilleri Amerika'ya geçip buraları da görüp tanımak istiyorduk. Ben hiç beğenmemiştim. Makine gibi çalışan insanlar ve suni güzelliklerle kaplı bir şehir. Her fırsatta şu ihtisas bitse de memleketimize dönsek diye dört gözle bekliyorduk. İhtisasın bitmesine artık az kalmıştı. Necdet her şeyi iyice öğrenmişti. Yaptığı protezler hastane tarafından çok beğeniliyordu. Eski hastalar yeniden takma bacak ve el yaptırmak için hastaneye başvuruyordu. Hastane bize orada kalıp çalışmak için çok para vermişti. Buna rağmen kabul etmeyip bir an önce Türkiye'ye dönmek için gün sayıyorduk. İkimiz de oraları düşündüğümüz gibi bulmamıştık. Biz Türkiye'ye aşık iki insandık. Nerede bizim duygu yüklü insanlarımız deyip duruyorduk. Yoldaki simitçiyi bile özlemiştik. Buralarda ölsen ya da düşsen kimse dönüp yüzüne bakmaz. Boşuna dememişler, her kuş kendi vatanında öter. Ne zaman Türkiye'ye döndünüz? Hastanenin bize teklif ettiği çok yüklü ücretleri kabul etmeyerek 1967 yılında Türkiye'ye döndük. İkinci çocuğumuzda 6 aylık hamileydim. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir ev kiralayıp orada yaşamaya başladık. Bu ev bana Montreal'deki küçük evlerden sonra büyük ve lüks gelmişti. Nasıl bir yaşam sürüyordunuz? Çok mutlu bir hayatımız vardı. Arada tartışsak da aramızdaki sevgi ve aşk tatlılığa götürüyordu. Evlilikte aşk geçici diyorlar, inanmıyorum. Gittikçe içimizdeki sevgi, çocukların sevgisiyle daha da çok büyüyor, vazgeçilmez bir tutkuya dönüşüyordu. Her gün hastaneye giderken bir seyahate gidecekmiş gibi onu uğurluyordum. Hatta bir gün yanımdaki yardımcı kadın, "Beyefendi seyahate mi gidiyor?" diye sormuştu. 26 Ekim 1967'de oğlumuz Tayfun dünyaya geldi. Sarı ve beyaz güllerle Necdet'in hastaneye gelişini hiç unutamıyorum. Çok kocaman bir gül buketiydi. Olay nasıl oldu? 12 Nisan 1970 tarihine kadar her şey çok iyi gidiyordu. Kendi memleketimizde olmanın sevinci içindeydik. Çok güzel anlaşıyorduk. Hacettepe Hastanesi'nde Necdet için büyük bir bölüm ayrılmıştı. Bunun bir kısmı protez atölyesi içindi. Amerika'dan protez atölyesi için çalıştırılmaya hazır yeni aletler ve makineler getirilmişti. Bu bölüm için de çok yatırım yapılmıştı. Memleketimizin buna çok ihtiyacı vardı. Necdet bir arkadaşını, Hidayet Erdem, yanına almıştı. Fakirlere ve yaşlılara çok yardımcı oluyordu. Bunun için kısa sürede kendini çok sevdirmişti. Bu aletleri kullanmayı bilen başka kimse olmadığı için askerliğini Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Hastanesi'nde yapması sağlanmıştı. Askerliğini Ankara'da yapmasına da çok sevinmiştik. Sabahları Gülhane'ye gidiyor, öğleden sonraları da Hacettepe'de derse giriyor ve hastalarına bakıyordu. Günler böylece akıp gidiyordu. 1970 yılında Ankara yine karışık günler yaşıyordu. Her yerde öğrenci olayları oluyor, bombalar patlıyor, silahlar atılıyordu. 13 Nisan 1970 günü Necdet, Gülhane'den Hacettepe'ye giderken İhtisas Hastanesi'nin önündeki öğrenci çatışmalarının içinde kalıverdi ve atılan bir kurşun Necdet'e rastlayarak ölümüne neden oldu. Olaydan nasıl haberiniz oldu? Ben evimizde çocuklarımla onun öğle yemeğine gelmesini beklerken Sayın İhsan Doğramacı ve birkaç doktor arkadaşı gelerek acı haberi verdiler. İnanamadım, kabullenemedim, yıkıldım. Beni alıp Hacettepe'ye götürdüler, onu gösterdiler. Yüzü gülüyor gibiydi ve sanki bana kaldığın yerden yaşamaya devam et diyordu. O gün bugündür kaldığım yerden gücümü kaybetmeden devam ettim. Çocuklarım çok küçüktü, kızım 5, oğlum 3 yaşındaydı. Çalışmıyordum da. Ne yapacağımı düşünürken Sayın İhsan Doğramacı ve doktor arkadaşları eve geldiler. Bana Necdet'in evinin bozulmasını istemediklerini, Kıbrıs'a dönmeyip Türkiye'de kalmamı ve öğretmenlik olan mesleğimi yeniden başlamamı istediklerini söylediler. Her konuda bana yardımcı olacaklarına söz verdiler ve gerçekten çok yardımcı oldular. Bir ay gibi kısa bir sürede Kıbrıs'tan ailemden gelen ve hastaneden toplanan para ile oturduğum bu evi almama yardımcı oldular. 30 yılı aşkın bir süre suskun kaldınız. Şimdi olay ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konuları konuştukça insanın, inanın, sağlığım bozuluyor. Onca yıl geçtiği halde olayın sıcaklığını halen içimde hissediyorum. Böyle şeyler unutulmaz. Kötü şeyler de iyi şeyler gibi unutulmaz, iz bırakır. Ben o insanları vicdanlarına bıraktım. Onları devlet cezalandırsın dedim. Dedim ki bunlar önemli konular, beni çok aşıyor. Duruşmalara hiç katılmadım. Katili görmek ve karşılaşmak istemiyordum. Çocuklar küçüktü. Olayın peşine düşmedim. Onlara zarar gelsin istemedim. Necdet'ten sonra çok ağır bir hayat yaşadım. Büyük mücadele verdim, büyük acılar yaşadım. Yola devam etmem gerekiyordu. Ben de yola devam ettim. Çocuklarıma her zaman resim yaptırdım. Babaların ölümünü pek anlatmadım. İlgilerini başka yöne çektim. Dengeleri bozulmadan üniversiteyi bitirmelerini sağladım. Daha sonra ne yaptınız? Öğretmenlik görevimi Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde başladım. Çocuklarıma da iyi bir yuvayı verdim. Daha sonra okulun yuvasına devam ettiler. Önümde çok zor ve çetin bir hayat vardı. Yılmadan çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Artık her iş bana bakıyordu. Kendimize ve sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Sabahları çocuklarımla evden çıkıyor, onları okulun yuvasına bırakıyor, ben de okula gidiyordum. Akşam da beraber eve dönüyorduk. Alışveriş yapmak, yemek yapmak, çocuklarla ilgilenmek hep bu saatlere kalıyordu. Yaz aylarını Kıbrıs'ta ailemin yanında geçiriyorduk. Zaten başka yere gidecek paramız da olmuyordu. 1974 yılının Temmuz ayında da yine çocuklarımla Kıbrıs'a tatilimizi geçirmek için gitmiştik. Bir hafta kadar sonra bir sabah silah sesleriyle uyandık. Evimiz iki katlıydı. Ne var, ne oluyor diye yukarı çıktığımda Rum askerlerini gördüm. Çok yakınımızdaydılar. İnip çocukları alıp Türk uyruklu pasaportlarımızı saklayarak bütün ev halkı sinema salonuna gitmek için evden ayrıldık. Yolda büyük korkular yaşadık. Çünkü bir taraftan bombalar atılıyor, bir taraftan da silah sesleri hiç susmuyordu. Hatta vurulup yere düşenler oluyordu. Birdenbire kendimizi savaşın içinde bulduk. Leblebi gibi bombalar atılıyordu. Neyse ki bizde de bir şey olmadan sinemaya geldik. Bir de ne görelim, bütün Lefke halkı sinemayı doldurmuştu. Gece halk bağırıyordu. Pencereleri, kapıları açmayın, ışık görünmesin diye. Yoksa hepimizin sinemada olduğu anlaşılırsa atılan yangın bombaları hepimizi öldürebilirdi. Üç akşam sinema salonunda yerlerde yatarak ve çocukların da üstlerini örterek uyuduk. Tabii hep heyecan, korku ve panik içinde. Arada eve kaçarak Kıbrıs'ın meşhur hellim peynirini ve ekmek alıp gelirdik çocukları doyurabilmek için. Bu arada yollar ölülerle doluydu. Ölüm pahasına da olsa yiyecek taşıyan kişiler de vardı. Herkes bir şeyler konuşuyor. Esir olduk, Rum askerleri kapıda diyorlardı. Çocuklar da korku içindeydiler. Daha sonra sinemadan dışarı çıkmamız istendi. Bir de ne görelim, Rum askerleri denilen kişiler 16-17 yaşlarındaki çocuklar değil mi? Utancımdan kıpkırmızı oldum. Nasıl olur da bu kadar küçük çocuklar bizi esir alır diye. Sinema salonundan çıktığımızda yukarı çarşının Rum askerleri ile dolu olduğunu gördük. O andaki üzüntümü hiç unutmuyorum. Her şeyin çok üstündeydi. Esir alınmıştık. Bu duygu çok kötü ve üzüntülerin en büyüğüydü. Cami yanıyordu, herkes bağırışıyor, ne yapacağını bilmezlik içinde bekleşiyordu. Rum askerleri bizi yanmakta olan caminin içine girin diye bağırıyorlardı. Sonra halkın haykırışları karşısında camiye sokmaktan vazgeçip biz kadınları ve çocukları bağdaş kurdurup yere oturtturdular. Erkekleri de alıp götürdüler. Bir bağırış ve feryat da o zaman koptu. Herkes onları öldürmeyin diye bağırıyordu. 3 gün çoluk çocuk sokaklarda böyle yaşadıktan sonra bizleri evlerimize yolladılar. Fakat istedikleri an kapıyı vurup içeri girebiliyorlardı. Bir gün yemek yerken aniden kapı vuruldu ve Rum askerleri içeri girdiler. Arkam dönüktü. Çocuklar da büyük zeytin küpleri içinde saklıydılar. Birisi arkamdan saçımı çekerek Rumca, "Senin kocan nerede?" diye sordu. Ben de, "Öldü," dedim. "Yalan söylemiyorsun değil mi?" dedi. Ben de, "Hayır," dedim. Sonra çıkıp gittiler. Ama bunlar çok korku dolu anlardı. Bir gece silah sesleri, kırbaç sesleri ve çığlıklar duyduk. "Kardeşim, Türkleri kesiyorlar, sıra bize de gelecek," diye korkuyla bağırıyordu. Çünkü buna benzer olayların 1963'te de yaşandığını hep söylerdi kardeşim. O gece hiç ışık yakmadık. Sessizce bekleştik. Ertesi gün öğleye doğru tank sesleriyle Rum askerlerinin hızla kaçtıklarını duyduk. Türk askerlerinin tankları Lefke'ye girişini gördük. Türk askerleri tankların üzerinde. Bu defa ortalık sevinç çığlıkları ve alkışlarla çınlıyordu. Çok şükür kurtulmuştuk. Kısa bir süre sonra o kabuslu karanlık günler geride kaldı. Ve çocuklarımla ben Türkiye'ye, vatanımıza, evimize kavuştuk. Çocuklarınız ne yaptı, nerede okudular? Meltem ODTÜ Mimarlık bölümünü kazandı. 2 yıl sonra da Tayfun yine ODTÜ'nün Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü kazandı. Böylece 2 çocuğum da hiç sene kaybetmeden istedikleri bölümde okumayı başladılar. Meltem okulunu 4 yılda bitirdi. Tayfun da 3. sınıfın sonunda onur belgesi aldı. 1985-86 öğretim yılıydı. Yine yaz tatilini geçirmek üzere Kıbrıs'a gitmiştik. Bir sabah uyandım ki Tayfun odasında yok. Bir de ne duyayım? Oğlum geç saatlerde arkadaşlarıyla gittikleri yerden dönerlerken trafik kazası geçirmişler. Arabanın içindeki 3 kişi hemen ölmüş. 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Hemen hastaneye koştuk. Ne yazık ki ölenlerden birinin oğlum Tayfun olduğunu öğrendik. Yere yığıldım, bayılmıştım. Allah'ım, bu ne büyük bir acı ve üzüntüydü. Günler, aylar böylece gelip geçiyordu. İnsanlara değer verdikçe karşılığı size başka şekilde de dönüp geliyordu. Yardım etmekten çok mutlu oluyordum. Bana yardım eden de çok olmuştu. Oğlumu kaybettikten sonra artık okulda çalışamaz olmuştum. Okulun yuvasında büyümüştü. Sanki her yerde o vardı. Emekli oldum. Kızım da o yıl mezun oldu. Asistanlık sınavını kazandım ve Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1989 yılında evlendi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ailemin ve arkadaşlarımın desteğinin çok büyük olmasına rağmen Necdet'in yerine hiçbir şeyi dolduramadı. Her zaman yanımızda olduğunu hissetsek de yokluğu çok içimize koyuyordu. Daha çok da yokluğunu önemli günlerde hissediyorduk. Hayatta doğru olduğuna inanarak yaptığım şeyler beni çok mutlu ediyor. Bir şeyler başarmışsam bunu çevrem ve arkadaşlarımla olan ilişkilerimin iyi olmasına borçluyum. İnsanlara çok güveniyorum. Şimdiye kadar güvenimi kimse sarsmadı. Eğer siz insanlara inanıp güvenirseniz ve bir şeyler verirseniz onlar da size yardımcı olurlar. Bu söyleşiyi okuyan herkesin birbirini sevip yardım etmesini istiyorum. Göreceksiniz ki güzel gitmesini istediğiniz bütün işleriniz daha kolay yürüyecektir. Bunları insanlara bir faydam olsun diye anlattım. Umarım okudukça olaylara bakış açınız değişir. Birbirini seven, yardım eden ve birbirine güvenen insanlar çoğalır. Zamanla göreceksiniz ki paranın bile halledemediği birçok işleriniz kolaylıkla halledilecektir. Yeter ki doğrulardan ayrılmayın ve her zaman olduğunuz gibi görünün. Unutmamak gerekir ki hayatta yalnız hiçbir şey yapılmıyor. Her zaman insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Buradan yola çıkılırsa hayatta başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Yaşamak her şeye rağmen çok güzeldir. Buradan bütün insanlara sesleniyorum. Önce insanlara güvenin ve birbirinizi sevin. Siz güvenip severseniz onlar da size güvenip severler. Sevginin aşamayacağı zorluk yoktur. Herkes birbirine güvenip birbirini sevse belki dünyanın bugünkü durumu bile değişebilir. Eylül 2006. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.